Ayrım 32.
Yuri keçi yolundan ilerledi. Üvez ağacının altına geldi. Ağaç yarı yarıya karla kaplıydı. Dallarından ikisi Yuri'ye doğru hoş geldin der gibi uzanmıştı. Yuri'ye bunlar Lara'nın beyaz kollarını anımsattı. Dalları tutup kendine doğru çekti. Sanki yanıt veriyormuş gibi ağaç üzerindeki karları Yuri'nin üzerine serpti. Yuri ne söylediğini bilmeden "Seni bulacağım güzelim" diye mırıldandı. "Aşkım, üvez ağacım, kendi kanım, etim." Ayın ışıl ışıl parladığı duru bir geceydi. Yuri daha ileriye, ormanın göbeğine işaretli ağaca doğru ilerledi. Oradan gömdüğü eşyayı çıkardı, kampı terk etti. 13. Bölüm. Heykelli evin karşısı 1. Tüccarlar sokağı tepeden aşağı kıvrıla kıvrıla iniyordu. Yuriyeti'nin yukarı bölümündeki evler ve kiliseler sokağa kuş bakışı bakıyordu. Sokağın bir köşesinde etrafı heykelli, kurşuni renkte bir bina vardı. İri taş bloklarından yapılmış cephenin alt bölümü yeni kararnameler ve bildirilerle kaplanmıştı. Duvarların önünde insanlar küçük gruplar halinde toplanıyor, bunları okuyorlardı. Kuru bir soğuk vardı. Hava karanlık olacağı yerde garip bir aydınlıkla ışıl ışıldı. Kış gitmiş, yerini akşamın geç vakitlerine dek süren bir aydınlık almıştı. Bu aydınlık insanın içine ürperti veriyor, huzurunu kaçırıyordu. Beyazlar gitmişler, kenti kızıllara bırakmışlardı. Savaşın korkunçluğu, kan akıtma ve bombalama sona ermişti. Bu da tıpkı uzayan günler ve kış gibi insana ürküntü veriyordu. Duvara yapıştırılan ve günler uzadığı için ortalığın hala aydınlık olması yüzünden okunabilen bir bildiride şunlar yazılıydı. Sayın halkımıza duyurulur. Çalışma karnelerinin her biri 50 ruble karşılığında Ekim Sokağı, eski Genel Vali Sokağı, 5 numaradan elde edilebileceği ilgililere bildirilir. Çalışma karnesi olmayanlar ya da çalışma karnelerini düzgün doldurmayanlar ya da yanlış bilgi verenler savaş yasalarına göre cezalandırılacaklardır. Çalışma karnelerinin nasıl doldurulacağına ilişkin geniş bilgi, Hürriyet'in Yürütme Komitesi'nin 86.013 nolu bülteninde verilmiştir. Bu bölümler Hürriyet'in Yürütme Komitesi'nin 137 nolu odasına asılmıştır. Bir başka bildiri de kentte yeterince yiyecek bulunduğu bildiriliyordu. Yalnız burjuvalar ellerindeki yiyecek stoklarını saklayarak İAŞ komitesine güç duruma sokmaktaydılar. Bunun için evlerinde yiyecek sakladıkları ortaya çıkanlar hemen ölüm cezasına çarptırılacaklardır deniyordu. Bir üçüncü bildiride ise şimdiye dek halkı sömüren sınıftan olmayanlar tüketici sendikaları halinde birleşeceklerdir. Daha çok bilgi Ekim Sokağı, eski Genel Vali Sokağı 5 numaradaki 37 numaralı odadan elde edilebilir diye yazıyordu. Askeri birlikler içinde silahlarını geri vermeyenler, yeni çıkarılan silah kullanma belgelerini almadan üstünde silah taşıyanlar çok sert biçimde cezalandırılacaklardır. Yeni belgeler Hürriyet'in Devrim Komitesi'nin Ekim Sokağı 6 No'daki 63 numaralı odasından sağlanabilir diye yazıyordu. 2. Binanın önündeki kalabalığın arasında kaba görünüşlü, omuzuna dayadığı çubuğun ucuna bir çıkın bağlı, saçı sakalına karışmış bir adam da katıldı. Uzun, perişan saçlarında henüz beyaz yoktu. Ama kızıla çalan sakalına kır düşmüştü. Bu Doktor Jivago'ydu. Kürk ceketi belki de yolda elinden alınmıştı, belki de onu yiyecekle değiştirmişti. İnce kısa kollu ceketinin kendisini hiç ısıtmadığı belliydi. Değneğinin ucundaki çıkında, kentin yakınlarındaki bir köyde birinin acıyarak verdiği kuru bir ekmek dilimiyle bir parça pastırma kalmıştı. Hürriyet'ine daha erken saatlerde gelmişti ama tüccarlar sokağına ancak bu saatte erişebilmişti. Çok yorulmuştu. Özellikle yolculuğunun son günleri pek sıkıcı geçmişti. Sık sık durmak zorunda kalmış, dizlerinin üstüne düşüp bayılmamak için kendini zor tutmuştu. Hürriyet'ine varınca bir daha göremeyeceğini sandığı bu kentin taşlarını öpmek istemişti. Kenti gördüğü zaman içini bir dostunu görmüş gibi sevinçle doluvermişti. Bir süre yaya olarak demir yolu boyunca yürümüştü. Demir yolu kullanılmıyordu. Baştan başa karlarla kaplıydı. Beyazların terk ettikleri trenler sıraya dizilmişti. Karlara gömülmüş, sonsuza dek hareketsizleşmiş katarlar kilometrelerce uzunlukta devam edip gidiyordu. Bu katarların bazıları hırsız çeteleri için barınak görevini yapıyor, bazıları da hükümlülerin ve siyasi kaçakların saklanmasına yarıyordu. Birçoğu da soğuktan ve tifüsten ölenler için bir mezar oluyordu. Yakındaki köylere bulaşan tifüs halkı kırıp geçiriyordu. İnsan insanın kurdudur diye bir atasözü vardır. Sanki bu sözü doğrulamak ister gibi yolda karşılaşan yolcular birbirlerinden kaçıyorlar. Bir yabancı ile karşılaşan başka bir yabancı ölmemek için karşısındakini öldürüyordu. Uygarlığın yarattığı yasalar, kurallar yok olup gitmişti. Şimdi insanlar orman yasalarına boyun eğiyorlardı. İnsanoğlu tarih öncesi devirlere yeniden dönmüş gibiydi. Arada sırada Yuri hendekler boyunca ilerleyen ya da yolda gizlenerek yürüyen gölgeler görüyordu. Bunların hepsinden kaçıyor, onlara görünmemeye çalışıyordu. Ama hemen hepsi de tanıdık gibiydiler. Sanki onları çetecilerin kampında görmüştü. Bir seferinde bu düşüncesi doğru çıktı. Karların içinden fırlayan delikanlı doğal ihtiyacını gidermek için bir vagonun altına girmiş, sonra yine saklandığı deliğe dönmüştü. Bu delikanlı Trenti Galuzin'den başkası değildi. Ormanda kurşuna dizilen isyancılardandı. Vurulduğu halde ölmemiş, hafifçe yaralanmış ve korkudan bayılmıştı. Kendine gelince sürüne sürüne idam yerinden uzaklaşmıştı. Holy Cross'a annesinin yanına gidiyor, elinden geldiğince kimseye görünmemeye çalışıyordu. Yuri'nin yolculuğu sırasında başına gelenler sanki bir rüya, bir düştü. Bu dünyada değil de başka bir dünyada yaşar gibi olmuştu. Günlerce karların içinde kimseyi görmeden, kimseyle konuşmadan süren yolculuğu onu yarı vahşi bir insan durumuna getirmişti. Yuri, heykelli evin duvarına yapıştırılmış bildirileri okumak için durmuştu. Ama gözleri sokağın karşı tarafındaki evin üçüncü kat pencerelerinde dolaşıyordu. Bunlar eski kiracıların bıraktığı eşyaların depo edildiği evdi. Pencereler bir zamanlar beyaza boyanmıştı. Pervazlarını karlar kaplamıştı ama camların saydamlığı fark ediliyordu. Camlardaki beyaz boya silinmişti. Bunun anlamı neydi? Eski kiracılar dönmüşler miydi? Yoksa Lara başka bir yere taşınmıştı da yerine yeni kiracılar mı gelmişti? Her şey bütünüyle değişmiş miydi? Kararsızlık onu tüketiyordu. Sonunda sokağın karşı tarafına geçti. Tanıdığı, sevdiği merdivenleri tırmandı. Kampta bu merdivenleri kaç kez düşünmüş, demir parmaklıklarını, dönemeçlerini teker teker aklından geçirmişti. O günlerde kapının zili de vardı. Ama zil daha Yuri oradan ayrılmadan bozulmuş, çalmaz olmuştu. Tam kapıyı vurmak üzereydi ki, üzerinde kocaman bir asma kilidin bulunduğunu gördü. Kilit iki yana vidayla tutturulmuş, iki kalın zincirin ucuna takılmıştı. Kilidin takıldığı yerdeki oymalar kopup sökülmüştü. Bu denli kabalık, sanata saygısızlık eskiden görülmemiş bir şeydi. O zaman bir adam çağrılır, ya kapıya gömme bir kilit yapar ya da oymaları bozmayacak biçimde asma kilidi yerleştirmeye çalışırdı. Yuri, Katya ve Lara'nın orada oturup oturmadıklarından artık emindi. Hatta sağ kaldıklarını ve Yuriyet'inde olup olmadıklarını bile bilmiyordu. Kendini en korkunç düş kırıklığına bile hazırlamıştı. Ama yine de Lara'nın anahtarı bıraktığı deliğe bir bakmadan karar vermek istemedi. Duvara gitti. Eline bir fare pislemesin diye duvara ilk önce birkaç tekme indirdi. Bir şey bulacağından en küçük bir umudu bile yoktu. Zaten duvardaki delik bir tuğla parçasıyla kapatılmıştı. Yuri bu tuğlayı kaldırdı. Elini içeri soktu. Mucize olarak anahtarı ve bırakılmış bir mesaj buldu. Mesaj oldukça büyük bir kağıda yazılmıştı. Yuri bunu okumak için sahanlığın penceresine doğru yaklaştı. İnanılır şey değil, mesaj kendisineydi. Yuri bunu bir solukta okudu. Tanrım ne mutluluk. Sağ olduğunu söylediler, geri dönmüşsün. Dost doğru Varikino'ya gideceğini düşündüm. Onun için ben de Katya ile oraya gidiyorum. Her olasılığa karşı anahtarı bırakıyorum. Beni bekle, bir yere gitme. Artık ön odaları kullanmadığımı anlamışsındır. Kat hemen hemen boş gibi. Eski mobilyaların bir bölümünü satmak zorunda kaldım. Sana yemek hazırladım. En çok hoşlandığım patates var. Farelerden korumak için tencerenin kapağının üstüne bir ağırlık koymanı unutma. Sevinçten deli gibiyim. Yuri mektubu sayfanın sonuna dek okudu. O kadar şaşırmıştı ki mektubun arka sayfada da devam ettiğini fark etmemişti. Mektubu dudaklarına götürdü, katladı. Anahtarla birlikte cebine koydu. Sevinçle birlikte kalbine bıçak gibi derin bir acı saplandı. Lara Varikino'ya gittiğine göre ailesi orada değildi. Bunu düşününce yalnızca üzülmekle kalmadı, çok da kaygılandı. Lara neden ailesi konusunda bir tek satır bile yazmamıştı? Sanki dünyada onlar yokmuş gibi davranmıştı. Hava kararıyordu. Oysa onun hava aydınlıkken yapacağı bir sürü iş vardı. Bunların içinde en önemlisi heykelli evin duvarındaki bildirileri okumaktı. Bugünlerde bu tür bildirileri okumamak tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Hatta insanın hayatına bile mal olabilirdi. Eve girmeden omuzuna vurduğu çıkını bile bırakmadan yeniden sokağa çıktı, karşıya geçti, duvardaki bildirileri okumaya başladı. 3. Duvarda gazetelerden kesilmiş makaleler, toplantılarda yapılan konuşmalar ve kararnameler vardı. Yuri hepsinin başlıklarını okudu. Bunlar mal sahiplerinin mallarına el konması ve bunlara yüklenen vergiler, işçi sınıfının kontrolü gibi şeylerdi. Bu yazılarda beyazların yerini alan kızıl hükümetin yürürlükte olan eski kuralların yasaların yerine yenilerini koyduğundan, bunların nasıl uygulanacağından söz ediliyordu. Ama durmadan tekrarlanan yasalar Yuri'nin başını döndürdü. Bunlar hangi döneme aitti? İlk ayaklanmadan mı kalmıştı? Yoksa ilk beyaz ayaklanmasından sonra kurulan hükümete mi aitti? Ya da önceki yılın kararnameleri miydi? Bakışları bir bildirinin alt bölümüne ilişti. Yiyecek kıtlığı üzerine aldığımız haberler bölgesel örgütlerin ne kadar tembel ve safsaklayıcı olduğunu göstermektedir. Yolsuzluklar ortada. Kara borsa alıp yürüdü. Fabrikalarımız ve işçi komitelerimiz ne alemde? Yuryatin ve Razvilya bölgelerinde kitlelerin araştırılması, yiyecek depo edenlerin yerinde kurşuna dizilmesi bu derde bir son verebilir. Yuri gerçekten bu denli habersiz olmak ne büyük bir şanssızlık diye düşündü. Yeryüzünde bir dilim ekmek bulmak bu kadar güçleşmişken ekmekten söz edebilmek ne büyük cesaret. Artık ortada izi kalmadığı halde mal sahiplerinden, zenginlerden söz etmek ne büyük düşüncesizlik. Ortada taş üstünde taş kalmadığı, köylülerin dört bir yana saçıldığı bir sırada köyden, köylüden söz açmak ne demek? Bunların hiç mi bellekleri yok? Kurdukları planları, kararları ne çabuk unuttular. Bu planları yüzünden taş üstünde taş bırakmadıklarının farkında değil midirler? Yıllar var ki artık bu konular ortadan kalktı, silindi. Onlar hala aynı ateşle, aynı heyecanla var olmayan şeylerden söz etmekten zevk alıyorlar. Ne biçim insan bunlar? Yuri'nin başı dönüyordu. Birden kendinden geçti. Kaldırımların üstüne seriliverdi. Ayılınca kendisine yardım etmek isteyenlere teşekkür etti. Sokağın karşı tarafında oturduğunu söyleyerek önerileri kabullenmedi. 4. Yuri yine sokağın karşı tarafına geçti, merdivenleri çıktı. Lara'nın katının kapısını açıp içeri girdi. Havanın daha kararmış olmasından sevinç duyuyordu. Anahtarın kilidin içinde dönmesiyle apartmanın içinde bir gürültüdür koptu. Gerçi ev boştu. Ama Yuri'nin kapıyı itmesiyle içeriden devrilen bir takım teneke kutuların sesleri işitildi. Raflarda dolaşan fareler kaçmak için aceleyle yere atlayınca birçok şey devrilmişti. Belki binlerce fare vardı. Yuri bunlara karşı koymak için bir odaya kapanmaya, farelerin girebileceği delikleri de cam parçalarıyla tıkamaya karar verdi. Bu kararla sol tarafa, apartmanın bilmediği bölümlerine doğru yöneldi. Karanlık bir koridordan geçti. Lara'nın odası olduğunu sandığı oldukça aydınlık, iki penceresi bulunan bir odaya girdi. Pencereler sokağa bakıyordu. Tam pencerenin karşısında heykeller vardı. Grup grup insanlar, sırtları ona dönük durmuşlar, bildirileri okuyorlardı. Odadaki ışık, sokaktaki ışığın aynıydı. İlkbahar günlerinin akşamlarına özgü, taze, temiz bir aydınlıktı bu. Aradaki tek fark, evin içinin dışarıdan bile soğuk olmasıydı. Yuri gittikçe kendini daha iyi hissediyordu. Kentin eteklerine vardığı sırada duyduğu halsizlik o zaman kendini korkutmuştu ama şimdi rahattı. Evin içindeki ve sokaktaki ışığın birbirine benzemesi onu heyecanlandırıyordu. Sokaktan geçen ve kentte yaşayanlarla kendini bir sayıyor, onlarla aralarında bir akrabalık varmış gibi hissediyordu. Artık hasta olmak istemiyordu. Bahar akşamının temiz havası, her şeyin içine işleyen ışığı, uzakta kalmış isteklerinin gerçekleşeceğinin, her şeyin düzeleceğinin bir işareti gibiydi. Her şey yoluna girecekti. Yuri yaşamdan bütün beklediklerini, bütün istediklerini gerçekleştirecekti. Ailesini bulup onların esenliğini ve kurtuluşunu sağlayacaktı. Her şeyi düşünecek, her istediğini gerçekleştirmenin yolunu bulacaktı. Hele şimdi Lara'nın gelmesini beklemek, isteklerinin gerçekleşmesi yolunda attığı ilk adımdı. Gerisi daha sonra gelecekti. İlk anlarda duyduğu halsizliğin yerini denetimi altına alamadığı bir huzursuzluk ve heyecan kapladı. Gerçekten bu heyecan yaklaşmakta olan hastalığının kente girerken duyduğu halsizlikten daha kesin bir işaretiydi. Bir türlü yerinde duramıyordu. Bir kez daha dışarı çıkmak istedi. Bu kez dışarı çıkmak istemesindeki neden yerleşmeden önce berbere gidip tıraş olmaktı. Kentten geçerken bir berber aramıştı. Daha önce bildiği berberlerin bir bölümü kapanmış, bir bölümü de el değiştirmişti. Bunlar da berberlikten başka her türlü işi yapıyorlardı. Kendisinin jileti yoktu. Makas da iş görürdü. Aceleyle Lara'nın tuvalet masasındaki her şeyi alt üst edip bir makas aradıysa da bulamadı. Birden aklına Spassky sokağında bir terzinin bulunduğu geldi. Eğer bu terzi dükkanı yine varsa ve kapanmadan önce oraya varabilirse terziden bir makas alabilirdi. 5. Beyliği onu yanıltmamıştı. Terzihane yine oradaydı. Kapısı yine sokağa bakıyordu. Bir yüzü baştan başa camdı. Dikişçiler gelip geçenin gözü önünde çalışıyorlardı. İnsan içeriği bir ucundan ötekine de kolayca görebilirdi. Dükkanın içi dikişçi kadınlarla tıka basa doluydu. Asıl işçilerin yanı sıra heykelli evin duvarlarında ilan edilen işçi karnelerini elde etme hakkını kazanmak için çalışan yaşlı hanımlar da vardı. Bunlar bir zamanlar iyi bir yaşam sürdürdüklerini, kültürlü ve görgülü insanlar olduklarını belli ediyorlardı. Onları bu işi meslek edinenlerden kolayca ayırmak mümkündü. Terzihane yalnızca orduya elbise dikiyordu. Ayrıca Yuri'nin çetecilerde gördüğü gibi çeşitli cins köpeklerin derisinden parti mensuplarına üniformalar hazırlanıyordu. Amatör dikişçiler için bu oldukça güç bir işti. Kalın derileri dikiş makinesinden geçirmekte güçlük çekiyorlar, ellerine iğne batırıyorlardı. Yuri, terzihanenin camına vurarak içeri girmek istediğini anlattı. Kadınlar içeriden işaretlerle özel sipariş almadıklarını anlattılar. Yuri ısrar etti. Kadınlar yine işaretle girmemesini, işlerin acele olduğunu, onunla uğraşacak zamanlarının olmadığını anlattılar. Yalnız içlerinden biri ellerini havaya kaldırıp ne kadar sinirlendiğini göstererek ne istediğini sordu. Yuri iki parmağıyla makas işareti yaptı. İçeridekiler ne demek istediğini anlamadılar. Onun orada durmuş, bir takım tuhaf hareketler yaparak kendileriyle alay ettiğini sanıyorlardı. Genç kızlar kıkır kıkır gülüştüler. Sonunda Yuri arka bahçeden geçip kapıyı çalmaya karar verdi. 6. Kapıyı koyu renk elbise giymiş, ustabaşı olduğu anlaşılan yaşlı bir kadın açtı. Kadının davranışları çok sertti. "Ne kadar yapışkan şeysiniz siz?" diye Yuri'yi tersledi. "Bizi rahat bırakamaz mısınız? Girin bakalım, ne istiyorsunuz?" "Makas istiyorum, şaşmayın. Saçımı ve sakalımı kesmek için bir makas istiyorum. İşimi hemen burada görürüm. Makası geri veririm. Bir dakika bile sürmez. Size minnettar kalırım." Kadının yüzünde şaşkın, kuşkucu bir ifade belirdi. Yuri'nin aklından zor olduğunu düşündüğü kesindi. "Uzun bir yolculuktan geliyorum," diye Yuri devam etti. "Tıraş olmak isterdim. Ama kentlerde tek bir berber kalmamış. Kendim tıraş olurum diye düşündüm. Bu kez de evde makas bulamadım. Bana makasınızı verebilir misiniz?" "Pekala, sizi tıraş edeyim. Ama haberiniz olsun, eğer niyetiniz bozuksa, saklanmak isteyen bir hükümlü ya da bir hapishane kaçağıysanız sizi saklamayacağımdan haberiniz olsun. Ele verirsek bizi suçlu bulmayın. Sizin için yaşamımızı tehlikeye atacak değiliz." "Allah iyiliğinizi versin, neler de düşünüyorsunuz?" Kadın Yuri'yi içeri aldı, küçücük bir odaya soktu. Biraz sonra Yuri bir koltuğa oturmuş, tıpkı berberdeki gibi önüne beyaz bir örtü bağlanmıştı. Terzi kadın elinde makas, jilet, tarak, çeşitli saç kesme makineleri ve usturayla geri geldi. Yuri'nin şaşkın şaşkın baktığını görünce, "Yaşamımda çeşit çeşit işler yaptım," diye açıkladı. "Bir zamanlar berberlik ediyordum. Saç kesmeyi ve tıraş etmeyi savaşta hasta bakıcılık yaparken öğrendim. Şimdi, önce şu sakalı keseceğiz. Sonra da tıraş ederim. Saçımı lütfen çok kısa kesin." "Elimden geleni yaparım. Çok kültürlü bir insan olduğunuz halde niçin hiçbir şey bilmezmiş gibi davranıyorsunuz? Şimdi ayları, günleri, haftalarla değil de onar gün hesabıyla sıraya koyuyoruz. Bütün yedili günlerde berberler tatil yapıyor." "Vallahi bilmiyorum. Söyledim ya, uzaktaydım, henüz geldim. Niçin bildiğim halde bilmiyormuş gibi davranayım?" "Kıpırdamayın, bir yerinizi keserim sonra. Henüz geldiniz demek. Nasıl geldiniz?" "Yürüyerek." "Dağ yolundan mı yürüdünüz?" "Kısmen oradan, kısmen de demir yolu boyunca yürüdüm. Kaç trene rastladığımı bilmiyorum. O kadar çoktu ki sayısını şaşırdım. Hepsi de kara gömülmüştü. Lüks trenler, özel trenler, her çeşit tren vardı." "İşte tıraşınız neredeyse bitiyor. Ailenizle ilgili nedenlerden mi böyle yollara düştünüz?" "Yok canım. Kredi kooperatifleri hesabına Doğu Sibirya'ya yollanmıştım. Orada kala kaldım. Bu tarafa dönecek bir araç bulamadım. Tren bulmak umudu yoktu. Yürümek zorunda kaldım. 6 haftada geldim buraya. Yolda gördüklerimi anlatmaya bütün bir ömür yetmez. Sizin yerinizde olsam zaten başlamazdım. Size 1-2 öğüt vermem gerektiğini anlıyorum. Önce şu aynaya bir bakın, işte ayna. Elinizi örtünün altından çıkarın da aynayı tutun. Nasıl olmuş?" "Galiba istediğim kadar kısa olmadı. Bir parça daha kesemez misiniz?" "Daha kısaltırsak düzgün durmaz. Söylediğim gibi hiçbir şey anlatmaya kalkışmayın. Ağzınızı sıkı tutmanız çıkarlarınız gereğidir. Kredi kooperatifleri, lüks trenler, teftiş için gittiğinizi falan hep unutun. Başınızı belaya sokarsınız. doktormuşsunuz ya da öğretmenmişsiniz gibi davranın. İşte oldu. Sıra sakalınızda. Şimdi güzelce tıraş ederim. Biraz sonra en azından 10 yıl gençleşeceksiniz. Gidip çaydanlığı kaynatayım. Yuri, acaba kim bu kadın diye merakla düşündü. Bu kadınla bir ilgisi olduğunu hissediyordu. Bir yerden tanıyordu bu kadını ya da ondan konuşulduğunu işitmişti. Birini anımsatıyordu ona ama kim olduğunu bir türlü çıkartamıyordu. Kadın bir kase sıcak suyla geldi. Şimdi tıraşa geçeceğim dedi. Dediğim gibi hiç konuşmamak daha iyi. Söz gümüşse sükut altındır. Özel trenlerden, teftiş yolculuğundan söz etmekten vazgeçin. Başka bir şey düşünün. Doktor ya da öğretmen olduğunuzu söyleyin. Çok şeylere tanık olduğunuzu sanıyorum. Ama anlatsanız bunlara kimse şaşmaz ki. Canınızı mı yakıyorum? Biraz. Farkındayım. Jilet bir parça kör ama çaresi yok. Dayanacaksınız. Cildiniz jilete alışkın değil. Sakalınız da pek sert. Bir dakika sonra tamam. Evet, insanlar o kadar çok şey gördüler ki. Biz de çok sıkıntı çektik. Beyazlardan çekmediğimiz kalmadı. İnsan öldürme, ırza geçme, hırsızlık, insan avcılığı hepsi oldu. Burada bir vali bozuntusu vardı. Bir teğmene düşman oldu. Krapuski'nin evine yakın bir yerde bu teğmeni baskına uğrattı. O zaman Razvilya bir işkence yeriydi. Niçin başınızı iki yana sallıyorsunuz? Ağrıyor değil mi? Biliyorum azizim, biliyorum ama yararsız. Sakalınız diken gibi olmuş. Neredeyse bitiyor. Teğmenin karısı çılgına döndü. Kolya, kolya, benim kolyama ne yapacaklar diye bağırıyordu. Hemen en üst makama, Galilin'e gitti. Tabii söz gelişi diyorum. Yoksa General Galilin'in yanına o kadar kolay çıkılır mı? Onun yanına çıkabilmek için bir takım sözü geçen insanların arka çıkması gerek. Sokağın karşı tarafında çok iyi kalpli, herkesi savunmaya koşan bir kadın oturuyor. General Galilin'in yanına nasıl çıkılacağını biliyordu. Burada ne denli kötülüklerin döndüğünü bilemezsiniz. Linç etmeler, ırza geçmeler, hırsızlık, neler neler. Tıpkı İspanyol romanlarında olduğu gibi. Yuri, Lara'dan söz ediyor diye düşündü. Ama ağzını bile açmadı, susmayı yeğledi. Hatta konuyu ayrıntılı anlatması için kadına soru bile sormadı. Kadının her şeyi İspanyol romanlarına benzetmesi ona yine bir şey anımsatmıştı ama buna bir türlü ad veremiyordu. Doğal olarak her şey değişti. Bir sürü izlemelerin, sorguların, kurşuna dizilmelerin olduğunu yalanlamayacağım. Ama şimdi bunlar bambaşka bir düşünceyle yapılıyor. Bir kere şimdi yepyeni bir hükümet kuruldu. Henüz iktidara geçti. Daha ne yapacağı belli değil. Sonra ne derseniz deyin, bu hükümet halk tabakasını tutuyor. Bizim ailede beni de sayarsanız 4 kız kardeşiz. Hepimiz çalışıyoruz. Bolşeviklerin tarafını tutmamız kadar normal bir şey olamaz. Bir kardeşim öldü. Kocası siyasi bir sürgündü. Burada fabrikatörlerden birinin yanında yönetim müdürlüğü yapıyordu. Oğulları, yani benim yeğenim, ormanda çetecilerin komutanı. Çok ünlü bir insan oldu. Yuri, şimdi kim olduğunu anladım diye düşündü. Liberius'un teyzesi bu kadın. Mikulitsi'nin de baldızı oluyor. Yine kim olduğunu belli etmemek için konuşmamayı yeğledi. Yeğenim çocukluğundan beri insanlara karşı büyük bir sevgi beslerdi. Zaten fabrikada işçilerin arasında büyüdü. Herhalde Varikino fabrikalarından söz edildiğini işitmişsinizdir. Şu hale bakın, ne yaptım, ne kadar aptalım. Çenenizin yarısı dümdüz tıraş oldu, diğer bölümü diken diken kaldı. İşte insan konuşmaya dalarsa böyle olur. Niçin beni uyarmadınız? Su soğudu, gidip ısıtayım.